Ayrım 26. Huzursuz Hayaletler. Glenn Mead. Sayfa 271. 70. Bölüm. Serenity Ridge, Sevierville, Tennessee. Agnes telefonu kapatırken ön kapıya özel bir ambulansın yanaştığını, içinden beyaz önlüklü iki sağlık görevlisinin indiğini gördü. Adamlardan biri boş bir tekerlekli sandalye itiyordu. İkisi de sanki Arap gibi görünüyordu. Agnes pek Arap hayranı olmamıştı. Kendi açısından ABD hükümetinin geri vitese takıp Arapların kıçından çıkmasının ve eve yakın sorunlara eğilmesinin daha doğru olacağı düşüncesindeydi. Adamlar ön kapıdan içeriye girdiler. İlki gülümsedi, sesi de hoş geliyordu. "Bir hastanız için geldik efendim. Kyle Kelly için. Knoxville'da hastane randevusu var da."
"Ne zamandan beri?"
"Randevu birkaç hafta önce alınmış."
"Ya iyi de benim çizelgemde görünmüyor. Benim çizelgemde görünmüyorsa Kyle bir yere gitmiyor demektir. Söz konusu olamaz."
"Bir daha kontrol etseniz efendim. Hastane genellikle böyle hatalar yapmaz da."
Agnes çizelgesini bir daha gözden geçirip dudaklarını büzdü.
"Dediğim gibi çizelgemde gözükmüyor."
"Başka bir yerde olabilir mi?"
Agnes gelen tepsisini karıştırdı. Bazen belgelerin ve notların orada takılıp kaldığı oluyordu. Bir kağıt destesini inceledi. Vazgeçmek üzereyken elle yazılıp kaplanmış bir not buldu. Notu açtı.
"Hasta Kyle Kelly, Park West'te 12'de beyin tomografisi lütfen hazırlayın."
İmzasızdı. Görevli hatası diye düşündü. Sağlık görevlilerine bakıp masasının üzerindeki telefona uzandı.
"Anlaşılan haklısınız çocuklar. Sizi Kyle'a götürmesi için hasta bakıcı Deisha'yı çağırayım."
İki adam acele etmeden koridorda Deisha'nın peşinden Kyle'ın odasına doğru yürümeye başladı. Biri yine tekerlekli sandalye itiyordu. Agnes onları resepsiyon masasının ardından izleyip çenesini kaşıdı. Sonra yeniden elindeki nota baktı. Bütünüyle kural dışıydı. Bir hastanın hastaneye gitmek üzere tesisten ayrılması için resmi bir form süreci vardı. Üstelik nottaki el yazısı da tanıdık değildi. Müdürü aramayı düşününce kadının Florida'da tatilde olduğunu hatırladı. Adamlar Deisha ile birlikte koridorun köşesini dönüp gözden kaybolduklarında Agnes güvenlik monitörüne döndü. Ekran kapkaraydı. O çok bilmiş herif şu kahrolası zımbırtıyı sözde onarmaya gelmişti. Şimdi de çalışmıyordu, salak. El yazısı notu yeniden eline alıp inceledi. Sonra düşünceli düşünceli avcuna çarptı. Hoşuna gitmeyen bir şey vardı da ne olduğunu kestiremiyordu. Bir içgüdü muhtemelen. Daha farklı bir şey olamazdı. O iki adam, iki Arap sağlık görevlisini bir arada görme ihtimali ne kadardır?
Haydi bir tane kabul. Ama ya ikisi birden? Öteki herif Meksikalı olamaz mıydı?
Meksikalı olduğunu düşünmüyordu. Yanındaki arkadaşı gibi onda da Orta Doğulu tipi vardı. Telefonu kaldırıp Park West Hastanesi'ni aradı. Santral onu röntgen randevularından sorumlu kadına bağladı.
"Ben Serenity Ridge'den Agnes. Bir hastamızın öğlen bir tomografi randevusu var görünüyor. Kontrol etmeniz mümkün mü? Hastanın adı Kyle Kelly. Teşekkür ederim."
Birkaç dakika bekledikten sonra kadının sesini duydu.
"Kyle Kelly adına açılmış bir randevumuz yok."
Agnes kalbinin daha hızlı atmaya başladığını hissetti.
"Emin misiniz?"
"Kesinlikle eminim efendim. Şu sırada tomografi cihazımız periyodik bakımda. Bir sürü randevuyu bugün akşama ya da yarına ertelemek zorunda kaldık."
Agnes dışarıda duran ambulansa baktı. Knoxville'da bir sürü ambulans servisi vardı. Yakından bakınca içinden bir ürperti geçti. Nedendir bilinmez ambulansın yan tarafında belirtici numarası yoktu. İçini bir kuşku kapladı. Park West'teki kadına teşekkür edip ahizeyi yerine bıraktı. Bir tuhaflık vardı. İki Arap güvenlik kamerası için gelen adam, şimdi de çalışmayan kamera. İçinden bir ses acayip şeyler döndüğünü söylüyordu. Ne döndüğünü çıkaramıyordu ama tek bildiği bu oyuna gelmeyeceğiydi. Telefonu yeniden alıp 911'i aramak üzereyken Deisha'nın yaklaşan sesini, onunla gelen adamların adımlarını işitti. Çantasına uzandı. 40 kalibrelik Zig tabancası oradaydı. Kenny'nin inatla ısrar ettiği gibi namluya fişek sürülmüş, emniyet mandalı kapatılmıştı. Çantayı masanın üstüne, önüne yerleştirdi. Kenny burada olsa bütün bunlara bayılırdı. O.K. Coral'daki silahlı çatışmaları severdi. Oysa Agnes'in hissettikleri korku ve zonklayan başıydı. Adamlar Deisha ile birlikte biri Kyle'ın sandalyesini iterek yaklaştı. İkisi de gülümsüyordu. Agnes kalbinin hızlandığını duydu. Adamlara gülümseyip Deisha bir dakika bakabilir misin dedi. Tabii size kolay gelsin çocuklar. Sana da dedi adamlardan biri. Deisha el sallarken adamlar çıkış kapısına yöneliyordu. Deisha yanına geldiğinde Agnes ona kalkan oldu, kolundan tutup arkasına çekti. Yere yat. Ne? Derhal yere yat. Resepsiyon kontuarının arkasından zigini kaldırdı. Olduğunuz yerde kalın. Kyle'ı hiçbir yere götürmüyorsunuz. Adamlar donup kalıverdi. Silahı gördüğünde Kyle'ın yüzünü mutlak bir korku ifadesi kapladı. Agnes'ın boyundan büyük bir işe kalkıştığını anlaması bir saniye bile sürmedi. Her iki adam da profesyonellere özgü denenmiş bir kolaylıkla tulumlarının içinden susturucu takılmış otomatik tabancalarını çekti. Agnes tetiğe çöktüğünde Zig elinde sıçradı, kurşun adamlardan birinin omzuna isabet etti. Adam elini omzuna yarasına götürdü, öteki nişan alıp ateş etti. İlk kurşun Agnes'ın göğsüne isabet edip duvara savurdu. Adam bir daha ateş edip bu kez onu başından vurdu. Kadıncağız yere devrildiğinde çoktan ölmüştü. Deisha bağırmayı bile becerememişti. Kurşun gırtlağını delince duvarın dibine sırt üstü devrildi. Ateş eden adam resepsiyon kontuarının arkasına geçip Deisha'nın göğsüne iki kurşun daha gömdü. Sonra Agnes'ın başına bir el daha ateş ettiğinde kadının cesedi sarsıldı. Adam dönerken masanın üzerindeki izin kağıdını alıp cebine tıkıştırdı. Tekerlekli sandalyeyi kapıdan çıkarmaya çalışan arkadaşının arkasından seyirtti. Tekerlekli sandalyedeki gencin gözleri korkudan çıldırmış gibi bakıyordu. Ağzından bir çığlık çıktı. Çıktığı anda da silahlı adamdan yüzüne sert bir yumruk yiyip bayıldı. Sonra ikisi Kyle'ı bütün güçleriyle ambulansa doğru itmeye koyuldu. 71. Bölüm. Zaman geçti. Ne kadar geçtiğini bilmiyordum. Bana kalırsa bir saat falan, daha az da olabilirdi. Tek yapabildiğim ranzaya bağlanmış olarak beklemekti. İçimde hala yakıcı bir öfke duyuyor, zihnimi karmakarışık düşüncelerin dönüp durduğu bir kazan gibi hissediyordum. Çocuklarımı tekrar göreceğimi bilmek kalbimi roketlemişti gerçi. Ama Jack beni nereye götürüyordu, hem neden? Sadece çocuklarımı görmeye mi? Yoksa işin içinde başka şeyler de var mıydı? Ketumluğundan başka şeyler olduğunu çıkarıyordum. Yoksa başka bir ailesi mi vardı? Ya sonra ne olacaktı? Beni öylesine serbest mi bırakacaktı? Çocuklarımla yeniden ortadan kaybolmak niyetinde değilse böyle bir şey yapacağına inanmıyordum. Peki DJ ve Vera'yı gerçekten o mu öldürmüştü? Düşüncelerim beni rahatsız ediyordu. Dediğim gibi insanın kendi kendine yalan söylemesi kolaydır. Kuruntularımızı korumaya, tabularımızı yıkmamaya çabalarız. Bazen Jack'le ilişkimiz konusunda kendime yalan söylediğimi biliyordum. İlişkimiz başından sonuna kadar çiçekli bir bahçe olmamıştı. İyi başlamıştı ama evliliğimizin son 3 yılında ilişkimiz en iyimser deyimle vasattan öteye gidememişti. Tartışmalar, öfke, mutsuzluk, karamsarlık ve kıskançlık hep birlikte çirkin kafalarını çıkarmaya başlamıştı. Sonradan bozulan güzel bir ilişkiyle başa çıkmak, baştan beri sallantıda giden bir ilişkiyle uğraşmaktan hep daha zor olur. İnsan o iyi günleri geri getirmek ister, yeniden mutlu olmak ve evlilik gemisinin doğrulmasına yardım etmek ister. Hemen hemen imkansız olsa da. Evliliğimizin son 3 yılında Jack içki içip kumar oynuyor, paranoya nöbetleri de ağırlaşıyordu. Komşumuzun Bob Siege adlı bir arkadaşımızın Jack'in seyahatte olduğu her sefer benimle gereğinden fazla ilgilenmesi de çok iyi olmadı. Bob iyi biriydi, matraktı, duldu, yalnızdı ve bir kadına ihtiyaç duyuyordu. Jack'in uzakta olduğu dönemlerde birkaç kez eve gelmiş ve evdeki bazı işlerde yardım önerdikten sonra biraz fazla ileri gitmişti. Küçük ama kafamın içindeki panik düğmesini harekete geçiren işaretler vardı. El sıkıştıktan sonra koluma dokunması, elini omzuma ya da sırtıma bırakıp orada birkaç saniye fazladan oyalanması gibi. Durmadan göz teması yapmaya çalışması, iki kere beni öğle yemeğine çıkarmak istedi. Bir keresinde beni alışveriş merkezinde izlediğinden emindim. Sonra bana tesadüfen rastlamış ve birlikte kahve içmeyi önermişti. Adamla işimi kendi başıma halletmemek, eve döndüğü zaman Jack'e anlatmak yanlışların en büyüğü oldu. Hiç beklemeden Bob'un evinin yolunu tuttu, hemen oracıkta ön verandasında meydan okuyup çok kötü dövdü, burnunu kırdı, her yer kan içindeydi. Korkunçtu, fena halde utandım ve konu Jack'in saldırıyla sonuçlanmasıyla sonuçlandı. Bob sonunda şikayetini geri aldıysa da bütün bunlar evliliğimiz için hiç iyi olmadı. Çocuklarımız için de, anlaşmazlıklarımıza tanık olmamaları için, bunu çok az çift başarır, elimizden geleni yapmamıza rağmen çocukların önünde sıkça tartıştık. Jack'in Brown Bear ile yurt dışında bulunduğu geceler çocukların yanımda yatmasına çoğu zaman izin verirdim. Amy ortada, Sean öbür tarafta. Onlara öyküler okurdum. Çoğunlukla Dr. Seuss ya da o günlerde neyle ilgileniyorlarsa. Bir gece evlilikteki anlaşmazlıklarımızın sonuçları yüzüme tokat gibi çarptı. Işığı söndürmüş çocuklarla birlikte yatakta yatıyorduk. Sean daha uykuya dalmamış, ahşap panjurların arasından yıldızlı aydınlık geceye bakmaya koyulmuştu.
''Bak anne, bir dilek yıldızı.''
''Ne dilek tutacaksın bebeğim?'' Oğlum en ufak bir tereddüt göstermeden neredeyse sızlanarak annemle babamın bu kadar çok tartışmamasını dilerdim. O üzüntü dolu feryat kemiklerime işledi. Memnun olduğum tek şey o sırada karanlıkta yatıyor olmamızdı. Çünkü yanağımdan aşağıya bir gözyaşı damlasının kaydığını hissediyordum. Jack Brown Bear'in Afganistan'da düzenlediği bir güvenlik sözleşmesi toplantısından döndüğünde Sean'ın dediklerini tekrarladım. Duygulandığını, gözlerinin dolduğunu gördüm. Sean'ı çağırıp dizlerinin üzerine oturttu. Saçlarını sevgiyle okşayıp ona annelerle babaların bazen tartıştıklarını açıklamaya çalıştı.
''Ama sen ve annem çok sık tartışıyorsunuz.''
Sean'ın sesi korkulu bir fısıltı gibiydi. ''Dediğin doğru olabilir ama bundan böyle olmayacak evlat.'' Amy'yi çağırıp aynı şeyi ona da söyledi. Sonra her ikisine ve bana sarıldı. Ardından da dondurma yemek için hepimizi Luden'a, TikTok dondurma dükkanına götürdü. Güneşin ısıttığı bir bankta oturduk. Kısa süre sonra Jack anlattıklarıyla kıkırdamamıza neden olmuş, bizi mutlu etmişti. İki kocaman elini açtı, bizler ellerimizi onunkinin üzerine koyduk. Ellerimizi ellerinin arasında sıkı sıkı tuttu, üçümüzü de öptü. ''Pekala, kim daha dondurma istiyor?'' O zaman onunla neden evlendiğimi hatırladım. Oysa bütün bunlar tartışmaları durdurmayacaktı. Aydan aya aynı savaşları, aynı çarpışmaları yaşadık. Ama o günden sonra o savaşlar yalnızken çocukların işitmeyeceği gibi yapıldı. Şimdi de ranzanın üzerinde yatarken Jack'in beni sevdiğinden, çocukları sevdiğinden emin olduğum günleri hatırlıyordum. İçimde hala onu öldürme isteği vardı. Ama her şey çok karmaşık, bir o kadar da rahatsız ediciydi. Aynı zamanda da zor. Çünkü içimde beklenmedik bir duygu vardı ve aşkla nefret arasında parçalanıyordum. Kendimi parçalanmış hissediyordum. Jack mezarından çıkmıştı ve içimin ta derinliklerinde evlendiğim ve yasını tuttuğum erkeği hala sevdiğimden emindim. 72. Bölüm Kingston Pike, Knoxville, Tennessee. Öğle kalabalığı çekildiğinden Paneraz oldukça sakindi. ''Merhaba albay.'' Frank Kelly gözlerini önündeki karamelli latte ve New Sentinel nüshasından kaldırıp bakınca çalımsı kaşları öfkeyle çatıldı. Karşısında siyah takım elbisesi, siyah gömlek ve kravatıyla Fazıl Tarık duruyordu. Fincanını masanın üzerine bıraktı, kimse bakıyor mu diye çevresini araştırdı ve yüzünde bir öfke dalgası beliriverdi. ''Michigan yolundayken beni şu seni salak aradı. Oysa temas yok dediğimi hatırlıyorum.'' ''Asla yok, çok tehlikeli.'' ''Durumun farklı olduğunu ikimiz de biliyoruz, kuralların bozulduğunu da.'' Kelly'nin elindeki gazeteyi işaret ederek, ''Anlaşılan uçak enkazı ile ilgili haberleri okuyorsun. Tuhaf bir rastlantı. Ama zaten hayat böylesi rastlantılarla dolu değil mi? Ne düşünüyorsun?''
''Tek düşündüğüm o çirkin burnunu yüzüme uzatarak neden hayatını tehlikeye attın? Seni bunu bir daha asla yapmaman için uyarmıştım. Asla derken de ciddiydim.''
Oysa Tarık daha da yaklaşıp fısıldamaya koyuldu.
Ben düşersem sen de düşersin. Başka herkes düşer. Bunun sonuçlarına hazır mısın?
Kelly bir cevap vermedi. Oysa çenesi kasılıp titriyordu. Tarık sözünü sürdürdü.
Birileri uyanıp parçaları bir araya getirmeye başlamadan bu pisliği temizlemek zorundayız. Yoksa uyanırlarsa hepimiz hayatımızın geri kalanını federal hapishanelerde geçiririz.
Sözlerinin etkisini görmek için duraklayıp gülümsedi.
Üstelik 135 kiloluk bir mahkumun sevgilisi olmak için fazla yaşlı sayılmaz mıyız?
Kelly cevap yerine sessizce bakmayı yeğledi. Tarık içini çekerek,
"Dışarıda buluşmayı öneriyorum," dedi. 5 dakika sonra bekleyeceğim. Camları karartılmış siyah bir Escalade.
Seni o,
Tarık yeniden gülümsedi.
Asker üslubunu kaybetmediğini görmek güzel eski dostum.
Seninle hiç dost olmadık Tarık.
5 dakika diye tekrarladı Tarık.
Dönüp çıkmadan önce yüzündeki tebessümün yerinde yeller esiyordu. Kelly peşinden otoparka çıktı. Kaldırımın kenarında siyah bir Escalade motoru çalışır halde duruyordu. Arka yolcu kapısı içeriden itilerek açıldı, koltuğa oturdu. Tarık öteki koltuğa yerleşmişti bile.
''Tabanca taşıyor musun albay? Senin gibi eski askerler her zaman tabanca taşır değil mi?''
Kelly bu ne kadar aptalca bir soru böyle diye aykırdı ve aynı anda ceketinin içinden 45'lik koltuğunu çekti.
Horozu kaldırınca belli belirsiz bir tıkırtı duyuldu. Sonra tabancayı Tarık'ın yüzüne dayadı.
''Sadece aptalca bir şeyler düşünmediğini ummak istiyorum.'' dedi. ''Çünkü öyle bir niyetin varsa Tarık, o sefil suratını ya da ondan geri kalanları camdan kazımak zorunda kalırlar.''
Tarık keyifsizce sırıttı.
''İşte en hoşlandığım tarafın albay.'' dedi. ''Her zamanki gibi hazırlıklısın. Çok hoşuma gidiyor.'' Yapılması gerekenleri yapacağına güvenmemi sağlıyor.
Yine o acayip tütünle doldurduğun nargileni içtiğine bahse girerim pislik torbası. Çünkü böyle buluşmamızın pek bir anlamı olamaz.
Çok acil bir gereklilik. Ellerin titriyor albay.
İşte öfke insanın ellerini böyle titretiyor Tarık. Biliyor musun, şu çirkin suratını her gördüğümde elimde fırsat varken seni neden öldürmediğimi düşünürüm. Felluce'de kendi halkını satıp taraf değiştirmenden önce.
Tarık burukça gülümserken gözleri ışıdı.
Eski günlerde albay, yoksa o günleri özlüyor musun?
Tabii ya, oysa o günler sen tam ortamını bulmuştun değil mi? Ölüm ve şiddet senin işindi. Yol kenarlarında bombalar, infazlar, cenaze işine girmene şaşmamak gerek. Hala ceset görmekten zevk alıyor musun?
Tarık cevap vermedi. Kelly ona doğru eğilerek,
''Üstümüzün dışındaki o küçük çiçekçi kız gibi.'' dedi. ''Hatırladın mı onu?''
''Hatırladım.''
''Seninkiler adamlarına cephane taşıması için kullanıyordu onu. Götürmezse ailesini öldürmekle tehdit ediyordu. Sonra bir gün kızcağız hayır dedi. Sen de kendi elinle beynini uçurdun. Güzel işti Tarık. İnsana erkek olduğunu hissettiriyor değil mi çocuk öldürmek?'' Bu arada senden hala açıklama bekliyorum.
Zamanı gelince yapılacak. Tabancanı bırakma ama lütfen başka tarafa çevir. İçimden bir ses şu eski damadınla meşgul olurken o tabancaya ihtiyacın olacak diyor.
Nerede olduğunu biliyor musun?
Hayır ama öğreneceğim. Çok yakında öğreneceğim.
Tarık sözünü bitirince uzanıp sürücünün omzuna dokundu ve Escalade kaldırımın kenarından uzaklaştı. 73. Bölüm. Motor yavaşladı, sıkıcı bir hırıltı ile çalışmaya koyuldu. Sonunda pervane ters dönmeye başladı ve tekne sert bir şeye çarpıp sarsıldığında güçlü bir ses işittim. Rıhtıma çarpmış olmalıydı, motor sustu. Yoğun bir sessizlik, sonra güverteden gelen ayak sesleri. Aşağıya sesler geldi, önce Jack'in sesi.
''Bağla, sonra önden git, seninle orada buluşuruz.''
''Evet efendim.'' Bir erkek sesi. ''Şan'ın sesi miydi?'' Genç bir sesti, kalbimin teklediğini hissettim. Sürüyen ayaklar, sonra kamera kapısı açıldı, çizmeler gürültüyle aşağıya indi. Bıçak bu kez Jack'in pantolon kemerine taktığı kılıftaydı. Taurus tabancamı da kemerine sıkıştırmıştı. Alkol kokusu şimdi daha güçlüydü. İpleri bıçağa gerek kalmadan çözmeyi başardı. Beni ayağa kaldırmasını beklerken karşımdaki koltuğa yığıldı. Arkasına yaslandığında ağırlığından koltuğun ahşabı çatırdadı. Kumlu gözlerini bir noktaya dikmekte zorlanıyor, odaklanamıyordu. Sarhoş olduğu kesindi.
Bekliyorum. DJ ve Vera'yı kim öldürdü ve bizi neden öldürmek istesinler?
Oraya da geleceğiz ama daha önce açıklamam gereken başka şeyler var. Önemli şeyler. Bacaklarımı sarkıttım. Naylon ipin cildimde iz bıraktığı bileklerimi ovuşturdum.
Uzun zamandır açıklama bekliyorum Jack. Artık konuya gel.
Usanmış gibi gülümsedi. Evet ya, tıpkı Chad'le evlenmek istemen kadar uzun bir zaman.
Bu da ne demek oluyor şimdi?
Ne demekse o demek oluyor. 12 aylık bir dul ve Chad'le çıkmaya başlıyorsun. 12 ay sonra yine birinin karısısın. Hızlı bir tur bebeğim. Zaman kaybettiğin söylenemez.
Nasıl cüret edersin? Nasıl edersin?
İki taraflı bir soru Kat.
Neden bahsettiğini bilmiyordum ama gözlerim karardı, öfkem taştı ve bunun belki de son fırsatım olacağını düşünerek üzerine atıldım. Kendini korumak için koltuktan fırlarken üzerine düştüm. Birlikte yere yuvarlandık. Jack savurduğum yumruktan kurtulmak için başını sola eğdi. Iskalamıştım ama o da başını ranzaya sertçe vurmuştu. Bir feryat koyverdi, acıyla der top oldu, gözlerini sımsıkı yumdu. İki elini başının arkasına götürdü. Kemerinden dışarı fırlayan tabancayı gördüm, çekip aldım. Tabancayı kavradığımı hissettiği an kendine gelen Jack'in yanından hızla uzaklaştım. Tetiğe bastım, tabanca patladı. Tabancanın patlaması onu durdurmadı. Yattığı yerden üzerime atıldı. Basamaklara doğru savrulup ayaklarımın üzerinde doğruldum. Tabancayı ona çevirerek horozunu kaldırdım.
Bir santim kadar hareket et, yemin ederim kurşunu sıkarım Jack Hayes.
Kafasını ovarken yüzünü acıyla buruşturdu.
İşleri sadece daha da beter ediyorsun.
Sahi mi? Kocam ölmüş gibi hareket ediyor ve çocuklarımı da oyununa ortak ediyor. Kalbimde içinden bir tren geçebilecek kadar büyük bir delik açılıyor. Hayatlarımız mahvoluyor. İşler bundan ne kadar daha beter olabilir Jack?
Sen ve Chad o günlerde mutlu gibiydiniz.
Nasıl cüret edersin diye tekrarladım.
Hala acı çekerek dişlerini gıcırdatarak bana baktı.
Bıçağı kılıfından çıkar. Yavaşça, yavaş dedim. Çıkar ve alttaki ranzanın üzerine at.
Bıçağın kabzasını sağ eliyle kavradı ama çıkarmadı. Bir oyun oynar gibiydi. Gömleğindeki kan lekelerini o zaman fark ettim. Midesinin altında ve solunda. Jack de öyle, gözlerini kırpıştırarak inanamıyormuş gibi bana baktı.
Sen beni vurdun.
Gömleğini kaldırdı. Kurşunun karnına nereden girdiğini anlayamadım ama sol tarafında çıktığı yeri gördüm. Kurşun girip tertemiz çıkmış olmalıydı. Çok fazla kan akmadığını görünce rahatladım. En azından şimdilik akmıyordu. Jack yüzünü buruşturdu. Bir elini yarasının üzerine kapattı ve üzerime atılmaya hazırlandı. Tabancayı doğrulttum.
Seni uyarmıştım dedim. Bana oyun oynamaya kalkarsan vururum seni.
Kımıldamadı. Bana bakmayı sürdürdü.
Şaka yapmıyorum Jack.
Parmağım tetiğin üzerinde tabancanın kabzasını daha sıkı kavradım. Gözümdeki hiddeti sezmiş olmalı ki bıçağı kılıfından usulca çıkardı.
At ranzaya at.
Bıçağı attı, ipe baktım. 6-7 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyordum.
İpi al dedim, bir ucunu sağ bileğine bağla.
Dediğimi yaptı. Daracık kamerada birbirimize öylesine yakındık ki korkuyordum. Bir de kaygılandığımı hissettim. Jack yaralıydı, yarasının ciddi olmadığını umuyordum. Hayatta kalması gerekiyordu. Öte yandan onun hakkından gelemeyecek duruma getirmem de lazımdı.
Şimdi bir ilmek yapıp sol bileğine geçir.
Babam bunları iyi öğretmiş.
Boynunun etrafından da geçirip dön, sırtın bana dönük olsun.
Söylediğimi yapıp döndü, ensesini ve geniş omuzlarını bana çevirdi. Hala güçlü ve kaslıydı. Benden bir karış uzundu. Bu fark beni ürkütüyor, dudaklarımı kurutuyordu. Tetiğin üzerindeki parmağım terden ıslaktı.
Şimdi ipi bacaklarının arasından geçirip bana uzat.
Babamın bir seferinde bana gösterdiği bir yöntem. Elinde kelepçe ya da kayış yerine sadece bir ip varsa ve bir tutsağı bir yere çöktürmen gerekiyorsa işe yarayacak bir yöntem. İpin bir ucu tutsağın ellerini bağlıyor, bir başka ilmekle boynunu sıkıyordu. İpin öteki ucu bacaklarının arasından arkaya uzanırdı. Böylelikle nöbetçi tutsağı bir ölçüde kontrol edebiliyordu.
Babamın sözleriyle herifleri taşaklarından yakalasan zihinleriyle kalpleri illaki etkilenecek diye bir şey yoktur. Oysa ipi bacaklarının arasından geçirirsen erkekliklerine ıstıraplı bir zarar vermeden kaçamazlar. Jack'in ceplerini yoklayınca bir tüfeğe ya da tabancaya takılacak cinsten bir taktik elektrik feneriyle yarısı boşalmış küçük bir bourbon şişesi buldum. ''Şanla Amy nerede?'' cevap vermedi. Bana bakmaktan vazgeçip gözlerini yere dikti. Dudaklarını meydan okur gibi kıvırdı, yine tepem attı. Tabancayı bütün gücümle ensesine indirip geri çekildim. Acıyla irkildi. Böylese bir vahşet bana pek uygun değildi ya, bu sefer haklı olduğum kanısındaydım. Üstelik Jack'e vurmak iyi geliyordu. Düşmanlığım aynı hızla geri geldi. Ondan nefret ediyordum. Bana yaptıklarından dolayı nefret ediyordum. Yıkıcı bir yoğunlukla nefret ediyordum. Bir daha sormak zorunda kalırsam yemin ederim seni diz kapağından vururum. Buradan birkaç dakikalık yolda bir ev var. Şan ve Amy orada mı? Önden gönderdiğin Şan mıydı? Başını salladı. Oradalar mı? Doğru dürüst bir cevap bekliyorum. Oradalar. ''Seni orospu çocuğu, onları benden uzaklaştırdın. Bunca yıldır onları benden uzak tuttun.'' Döndü ve atıldı, bana kafa atmak istermiş gibi boynunu uzatıyordu. Çabuktu ama yana kaçmayı becerdim. Başı hızla duvara çarptı. Tabancanın namlusunu doğrulttum, sağ şakağına dayadım. ''Ya fazla içtin ya da karşımdakinin albay kızı olduğunu unutuyorsun.'' ''İşte onu asla unutamam.'' ''Bir daha sefere tabanca patlar ölürsün Jack Hayes. Şimdi kımılda.'' Nereye gideceğimizi anlamak istiyormuş gibi yüzüme baktı. ''Yukarıya, güverteye sorularıma cevap istiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum.'' 26. ayrımın sonu. Sayfa 283.